Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es-salatu ves-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ves-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ves-selamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu ves-selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Veselamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızın Anneler Gülistanı ana başlığı altındaki Hazreti Hatice annemiz Gülistanı'nın 28. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak bugünkü sohbetime başlamak istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi geçen hafta en son Kevser suresinin nazil olduğu ana gelmiş ve bu süreyi okuyarak bölümü bitirmiştik. Şimdi yine aynı süreyi okuyarak yeni bölümle inşallah yeni olayları, yeni konuları görelim ve o güzellikleri hayatımıza geçirme gayreti içerisinde olalım inşallah. Biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselam'ın erkek çocukları yaşamadı kıymeti dinleyenlerim. Küçük yaşta vefat ettiler. Hikmetleri, sebepleri nedir? Ben Kevser suresinin tefsirini bir hayli biraz geniş çalıştım. Bir hayli onun notlarımı aldım. Onları size biraz sonra paylaşacağım. Ama önce kısa birkaç şey ifade edeyim. Hem diğer derse bağlantı kurulmuş olsun. Erkek çocukları yaşamadı Aleyhisselam'ın. Kız çocukları yaşadı. Çoluğa çocuğa karıştılar. Sadece o dönem için değil. Genelde bütün dünyada süre gelen bir şey aslında bu. Ama bazı yerlerde biraz daha fazla öncelikli olur, daha fazla üzerinde durulur, daha fazla önemsenir diye. İşte bunlardan biri de o günkü Arabistan'da efendim erkek çocuğu ölenlere, erkek çocuğu olmayanlara, öyle diyeyim, ölenlere ya da olmayanlara biraz farklı gözle bakarlardı. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın ilk çocuğu Kasım idi, bebekken vefat etti. İşte kızlar dünyaya geldiler. Onlara geçiyoruz. Abdullah dünyaya geldi. Vahiy geldiği yıllardaydı bu. Vefat etti. O günlerde öyle çok fazla ileri geri bir şey dememişlerdi ama daha sonra Resulullah Aleyhisselam'ı üzmek, onun ailesine, yüreğine kor düşürmek, özellikle Resulullah'ın üzerinden Hatice annemizi çokça üzmek, efendim taşkın bazı hareketlere, sözlere sevk etmek için her yönden saldırıyorlardı. İşte bu saldırı yönlerinden bir tanesi de işte Hatice annemizin dünyaya getirdiği çocuklar içerisinde kızları yaşadı, erkek çocukları öldü. İşte Resulullah Aleyhisselam'ın soyu kesildi, ebter dediler. Nasıldı sure? Hepiniz biliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakel kevser fe salli li rabbike venhar inne şani'eke huvel ebter. Sadakallahul azim. Meali biraz genişçe paylaşayım. Hiç şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik ey Resulüm. Şimdi sen sadece Rabbin için namaz kıl, kulluk et ve kurban kes. Şüphesiz ki sana kin, hınç, öfke besleyendir asıl ebter olan, soyu kesik olan. Sureye dikkat edersek, müşriklerin ablak suratlarına Allahu Teala ilahi şamarı yapıştırırken, ebter kavramını en son kullanıyor. Ama ondan önce İnna a'tayna kel kevser buyuruyor. Biz sana Kevser'i verdik. Şimdi efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tilavet buyurduğu bu sure ile bütün aile bir anda büyük bir bayram yaşamaya başladı. Niye? Geçen hafta gördük işte. Hakaret etmişlerdi. Çok kötü, çirkin şeyler söylemişlerdi. Onlardan bir tanesi de canım boşverin zaten erkek çocukları yaşamıyor. Bu da kendisi de ölür, soyu sopu kurur, kesilir, unutulup gider diye hakaret ediyorlardı. Peygamber de olsa bir insan, Hatice annemiz hanımlar sultanı da olsa bir insan. Tabii çok üzülüyorlardı. Allah-u Teala bu sureyle bizzat kendileri efendim müşriklerin suratlarına vurdular bunu. O yüzden bütün aile bayram yaşamaya başladı. Bayram sevinci. Sure kısa. Bir satır. Üç ayet. Yani üç kısa ayet, bir satır sure. Fakat mana çok derin. Hüzün ve kederden eser kalmadı ailede. Sevinç ve sürür sardı hepsini. Allah-u Teala Hazretleri nasipsiz ve hainleri bizzat uyarıp azarlıyordu. Onlar ebter deseler de dünyada her türlü iyiliği, güzelliği, bereketi, bolluğu ve bunları artırarak Resuluna verdiğini anlatıyordu bu surede. Ahirette ise ebedi cennet nimetlerinin kaynağı olan bu Kur'an'ı vahyetmekle insanoğlunun sahip olabileceği en büyük nimet olan Kevser'i verdiğini açıkça beyan buyuruyordu. Evet, bunun altını üstünü çizmek lazım. Efendim, açıkça beyan buyurduğunun ifade etmek lazım. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, dedim ya az önce, Kevser nedir, Ebter nedir, niye böyle deniyor? Biraz genişçe ama Kevser ağırlıklı bir tefsir derledim kitaplardan. Onları bir araya getirerek bir radyo formatı içerisinde sunabildiğim kadar öz bir şekilde sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü Hatice annemizin ruh dünyasını, gönül dünyasını bu kısacık surenin nasıl ilmik ilmik ördüğünü görürüz. Ve annemiz ne kadar böyle onur duyar, sürür ve sevince gark olur. Efendim, Kevser çokluğun bir çeşididir. Çokluk ama bir çeşidi. Sınırlı olmayan, sonsuzluğu ifade eder Kevser. Sınırlı olmayan sonsuzluğu. Gerçeği görmek istemeyen bu insanların ileri sürdüğü yaftalamanın tam tersini olarak biz sana bol ve tükenmez nimetler verdik buyuruyor Yüce Allah. Evet, biz sana bol ve tükenmez nimetler verdik buyuruyor Yüce Allah Celle Celaluhu. Engellenemeyen, sonu gelmeyen nimetler. Ona gönderilen Kur'an-ı Kerim en büyük bir nimetti tabii. Önce bu geliyor. Kur'an-ı Kerim'in sadece bir ayeti dahi bereketinin sonu olmayan bir hazine, bolluğu ve bereketi sonsuz bir kaynaktır malum. Onun asırlar boyunca devam eden sünneti bütün bir topyekün her şeyle çok ama çok büyük bir nimettir. Resulullah Aleyhisselam'ın sünneti çok büyük bir nimet. Bütün yeryüzünde Resulullah'ın izinden giden milyonlarca insan, milyarlarca dilin, milyarlarca dudağın onun o güzel adını anması, onun hayatına ve anısına kıyamete kadar hayranlık duyan milyarlarca kalbin varlığı da bir nimettir. Bunlara kitaplarımız kesretten kinaye der. Çok ama çok çok çok. Bu Kevser'in pek çok görüntüleri bulunmaktadır kıymetli dinleyenlerim. Bunları tek tek saymaya kalkmak, onları da kalıplara sıkıştırmak, azaltmak ve küçültmek türünden bir girişim olur. Feyzinin sonu bulunmayan, bilgisinin sınırı olmayan, alemlerinin ucu bucağı bulunmayan bir Kevser. Birçok kanallardan gelen rivayetlerin biri de Kevser'in cennette bir ırmak, bir nehir olduğunu ve Resulullah Aleyhisselam'a verildiğini ifade etmektedir. İbadette ve yönelişte sadece kendini Allah'a adamak ve samimi bir şekilde ona yönelmek bir başka Kevser'dir. Namaz ve kurban bir başka Kevser, Allah'a samimiyetle yönelmekle. Bütün ilkeleri İslam'ın amaçları ile ve bütün uzantılarıyla birlik dini, tevhid dini, bu din yalın, saf, açık ve tevhid dinidir. Bu nedenle her yerde gizli açık her türlü şirki ortadan kaldırır tevhid dini. Vicdana yerleşen, ibadetlerde ortaya çıkan ve hayatın geleneklerine sızan her çeşidini en ince noktasına varıncaya kadar tespit eder ve onu sert bir biçimde koparıp atar ayrık otları gibi. Bu son derece önemli bir şey. Bazen böyle sızdırırlar insan hayatını. İslam bunu kaldırır, atar. Sadece vahdeti getirir, koyar. Çünkü hayat gizli açık yönleriyle bir bütün. Hayat bütün, gizlisiyle açığıyla. İslam da hayatı parçalanmayan bir bütün olarak ele alır ve şirkin tüm şaibelerinden arındırır onu. Açık, net ve yalın bir biçimde Allah'a yöneltir insanı. Tevhid. Ayet-i kerimede Resulullah Aleyhisselam'ın soyunun kesik olmadığı, bilakis Kevser'e sahip olduğu belirtilmişti. Bu önemlidir çok. Bu son derece önemlidir. Resulullah Aleyhisselam'ın soyunun kesik olmadığı, bilakis Kevser'e sahip olduğu belirtilmiş. Devamında ise, bu da ayrı bir önem taşıyor. Devamında ise, hilekarın hilesi çok açık ve net bir şekilde ortaya konuyor. Kendisine çevrilmekte ve Yüce Allah soyu kesik olanın Resulullah olmadığını, bilakis ona kin tutanlar ve ondan hoşlanmayanlar olduğunu vurgulamaktadır. İsimleri geçen hafta kısmen değinmiştim isimlere. Şimdi yeri gelirse tekrar değineceğim ama şu an için Kevser'i anlatmaya çalışıyorum. Hatice annemizin sürurunu, sevincini paylaşıyoruz beraberce. Gerçekten de Yüce Allah Celle Celaluhu onlar hakkındaki sözü gerçekleştirmiştir. Ve onların adı sanı anılmaz olmuştur. Defterleri dürülmüştür. Şimdi dünyanın hangi yerinde Peygamberimiz Aleyhisselam'a zulmedenler hayırla anılır? Yok. Bunun yanında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın adını sürekli yükseltmiş, yüceltmiştir Allah Teala. Hiç şüphesiz ki imanın, hakkın ve iyiliğin soyunun kesik olması asla mümkün değildir. Çünkü onların kökleri derinlerde, dalları ise alabildiğine yaygındır. Soyu kesik olan küfür, batıl ve kötülüktür. Ne kadar parlarsa parlasın, ne kadar gelişip azgınlaşırsa azgınlaşsın. Hiç şüphesiz ki yüce Allah'ın, kıymetli dinleyenlerim, ölçüleri, bu ayrımı da iyi anlamak lazım. Yüce Allah'ın ölçüleri insanların ölçülerinden çok daha başkadır. Ne var ki insanlar aldanıyorlar, gururuna kapılıyorlar. Kendi ölçülerinin işlerin gerçeğini tayin edeceğini sanıyorlar. Ama önümüzde susturulamayan bu ebedi örnek duruyor. Resulullah Aleyhisselam hakkında çirkin sözlerini söyleyen ve böylece kitlelerin kalplerini karartmak isteyenler ve o zaman Resulullah Aleyhisselam'ın işini bitirdiklerini ve onun yolunu kestiklerini sananlar neredeler? Nerede onlar, hani? Kim anıyor onları? Ne etkileri olmuştur bugün? Bunlar nerede? Her şeyden kendisine verilen Kevser sahibi nerede? Onların kendisine soyuk kesik dendiği adam nerede? Onlar nerede? Allah'a, hakka ve hayra çağıranın asla soyu kesik olmaz. Ve bu işleri yapanların da soyları kesik olmaz. Bunlar diri, baki, ezeli ve sonsuz olan Allah'a bağlı oldukları sürece nasıl soyları kesik olabilir? Ancak küfürdür, batıldır, kötülüktür soyu kesik olan ve bunlara sahip çıkanlar. Herhangi bir zaman diliminde uzun bir zaman yaşayacakları köklerinin derinlerde olduğu sanılsa da asıl köksüzler onlardır. Hiç şüphesiz ki yüce Allah doğru söylemiştir her zaman olduğu gibi. Tuzak peşinde koşan düzenbazlar ise yalancıdırlar. Bu özet vermeye çalıştığım müfessirlerimizin görüşleri arkadaşlar. Bu kadar değil tabii bu. Yani dikkat ettiyseniz buradaki vurgulanan soy evlata yönelik bir soy değil. Ve zaten bu da geçici şeydir. Burada daha ziyade yani adı sanı soy şeklinde izah edilmiş. Farkındasınız sanıyorum. Biraz daha görelim. Doğrusu sana kini olan, buz, kin tutan, hınç besleyen her kim olursa olsun odur ancak ebter. Bunu demeye çalışıyor Rabbimiz. Estağfurullah, bunu diyor. Çalışıyor, haşa. Bunu buyuruyor Rabbimiz. Gördük. Bunları görüyoruz. Peki güdük ne? Güdük. Yani ebter, soyu kesik. Güdük, ardı arkası kesilecek, nesli ve nesebi, iyi adı, sanı kalmayacak odur, sen değil ey Resulüm dercesine. Şimdi buraya dikkat edelim. Güzel bir tefsirin getirdiği izahtır bu. Onlar, erkek çocukları öldü, kendisi de ölünce unutulup gider. Soyu kesildi, bitti onun işi diyorlardı. Allah Teala hayır dedi. Güdük ardı arkası kesilecek, nesli ve nesebi, iyi adı, bak, ardı arkası kesilecek, nesli ve nesebi, çoluk çocuk, ama iyi adı, sanı kalmayacak odur. Kim? Sana ebter diyen. Sen değilsin ey Resulü. Senin ardınca gelecek hayırlı neslin de, evladın ve ashabın gibi sana tabi olan ümmetin de çoğalacak. Dinin, kitabın, güzel adın, sanın, feyzin ve lütfün varlığını sürdürecek. Ahirette de beyana sığmaz, kesilmez, tükenmez ecre ereceksin. Sana ebter diyenler ebter olacaklar ey Resulüm. Öyle de olmuştur malum. Kıymetli dinleyenlerim, öyle de olmuştur. Resulullah Aleyhisselam o gün, bugün, yarın hayırla, salavatla, aşkla, muhabbetle anılır. Ancak ona düşmanlık edenlerin ne soyu var, ne nesebi, ne ardından giden insanlar. İyi anlaşılsın diye bir kısa alıntı daha yapayım. Kevser kelimesi sözlükte sıfat olarak, kıymetli dinleyenlerim, sıfat olarak çok, pek çok, isim olarak da iyilik ve hayır anlamına gelir. İki manayı paylaşıyorum sizinle. Bir sıfat olarak çok, pek çok, bir de isim olarak iyilik ve hayır anlamına gelir. Resulullah Aleyhisselam'a bahşedildiği belirtilen Kevser'in ne olduğu konusunda geniş açıklamalar var malum. Hadis-i şeriflerde Kevser, Allah-u Teala Hazretlerinin Resul-i Ekrem'e vermeyi vaat ettiği cennette ırmak olarak anlatılmış, anılmış ve onun özellikleri hakkında geniş tasvirlere yer verilmiştir malum. Yine hadis kaynaklarında tasvir edilen cennetteki havuzun, havuzu Kevser, havuzun da Kevser'in bir uzantısı olup Kevser adıyla anıldığı ifade edilir. Diğer taraftan alimler Kevser'in sözlük anlamı yanında hadislerdeki Kevser'i Allah'ın Resuluna verdiği hayırlardan sadece biri. İnceliği görüyor musunuz? Allah'ın Celle Celaluhu Resuluna verdiği hayırlardan sadece biri olarak anmasından hareketle onu nübüvvet, yani peygamberlik, risalet, Kur'an-ı Kerim, İslam dini, İslam alimleri, ümmetin çokluğu, güzel ahlak, ilim, şefaat hakkı, dualarının makbul olması gibi Resulullah Aleyhisselam'ın nail olduğu manevi lütuflar olarak da yorumlamışlardır İslam alimleri, kıymetli dinleyenlerim. Allah-u Teala Hazretleri Resulullah Aleyhisselam'a erkek çocuklar vermiş, fakat bu çocukların vefat etmesi onun son Resul olması, hilafetin de ümmetin tercihine bırakılması gibi bir takım hayırlı sonuçlar doğurmuştur. Bazen siz de duyarsınız, konuşulur halk arasında da, Resulullah'ın çocukları, erkek çocukları yaşasaydı, Resulullah vefatından sonra bir yönetim konusunda kriz mi olurdu, bir şey mi, ihtilaf mı çıkardı? Bunlar yorumlar tabii. Biz beşeriz, insanız, yorumlarımızda kendi aziyetimiz kadar oluyor. Ancak alimlerimizin böyle bir ifadesi de var yani. Allah-u Teala böyle murad etti. Efendim, peygamberin soyundan, yakınından değil de işte ümmetin tercihine bırakılmış halifelerden bahsediyoruz yani. Ama bu arada ayrıca neslinin devam etmeyeceğini söyleyen düşmanları yok olup giderken, bunu da altını çizmek lazım, neslinin devam etmeyeceğini söyleyen o hain düşmanlara yok olup giderken, Resulullah Aleyhisselam'ın soyu sevgili kızlarından Hazreti Fatıma ile devam ettiği gibi kendisine inanan ümmeti de büyük sayılara ulaşmıştır. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah ki biz de onun ümmetiyiz. Ve biliyorsunuz seyyidler, şerifler diye efendim İslam toplumlarında ayrı bir özelliğe, öneme, yere sahip, saygı görmüş bu insanlar. Muhabbet görmüşler bütün herkes tarafından. Şimdi her yerde olduğu gibi o gün daha yaygın. Yani bir hanım, yani evlilik olur, çocuk doğmazsa herkes kadında, kadına bakar ters ters yani. Maalesef bu yanlış, doğru, ben bunu tartışmıyorum ama böyle bir vakayı yaşıyoruz. O gün de öyle bakılmış. Ayrıca hanım işte doğum yapıyor. Erkek çocuk doğurmasa yine farklı bakarlar. Hatta bazı yerlerde maalesef halen var yani. İşte erkek çocuk doğurmadığı takdirde yani boşamayı bile düşünen maalesef aileler çıkıyor. Allah böylesine cehaletten bizi muhafaza buyursun. Çünkü çocuğun cinsiyetine anne de baba da karar vermiyor. Bu tamamen Allah'ın elinde olan bir şey. Allah dilerse erkek çocuk da verir, dilerse kız çocuk da verir. Dilerse sadece erkek verir, dilerse sadece kız verir. Dilerse hiç çocuk vermez. Daha sonra göreceğiz, Resulullah'ın diğer evlilik hayatında birçok annemiz, ki başta Ayşe annemiz gelecek, çocukları yoktur mesela. Ama burada vurgulanması gereken şey, Allah ne dilerse o olur. Hatice annemiz Kevser suresiyle öyle bir ruh tazeliği yaşadı ki, öyle bir iman kıvamına erdi ki, secdeye kapanıp Rabbime secdeler, şükürler içerisinde efendim bir yandan şükrünü, bir yandan sevincini paylaştı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Asıl soyu kesik olan İslam'ın ve imanın dışında kalanlardır diyerek buraya da noktayı koymuş olalım kıymetli dinleyenleri. Evet efendim, Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha bir an bile yalnız bırakmadığı, bir an bile yalnız bırakmadığı ve her şeyiyle beraber olduğu Resulullah Aleyhisselam'ın üzerinde titriyordu. Bir kelimeyi şöyle vurguyla tekrarlayayım. Her şeyiyle. Aklımıza gelen, gelmeyen. Her şeyini paylaşan, her şeyidir o. Her şeyini paylaşan, her şeyi. Onun sevdiklerini seviyor, saydıklarını sayıyor, önem verdiklerine de bir başka önem veriyordu. Bunlardan biri de Ebu Talip amca idi. Şimdi farklı bir boyuta yine geldik. Bunlardan biri de Ebu Talip amca. Resulullah Aleyhisselam'ın kabile ve akrabaları içinde ilk olumlu cevap veren ve ne yaparsa yapsın her zaman ve her yerde açıkça destekleyeceğini söyleyen oydu çünkü. Ebu Talip amcaydı. İslam'a girmediği halde sevgili yeğenine karşı hamilik, yani koruyuculuk vazifesini hakkıyla yapmaya çalışıyordu. Ebu Talip amca, bu İslam'a girmediği halde Ebu Talip amca hepimiz severiz malum. Aynı zamanda içinde yaşadığı toplumun en önde geleni, seyyidi, efendisi idi ve yine kavminin en şereflisiydi. Sözü dinlenir, emirlerine karşı gelmekten çekinilirdi. Aynı zamanda Haşim ve Muttalip oğullarının Darun Nedve kabinesindeki temsilcisiydi. Efendim, daha önce de geçtiği kısmen de olsa Ebu Talip amca babası Abdülmuttalip'in vasiyeti üzerine Resulullah Aleyhisselam'ı 8 yaşındayken yanına almış, onu kendi çocuklarından ziyade üzerinde titreyerek büyütmüş ve 25 yaşında bulunduğu sırada da Hazreti Hatice annemiz ile evlendirmek suretiyle ona karşı bir yerde babalık, diğer yerinde hamilik vazifesini gereği gibi yerine getirmişti. Ebu Talip amca sevgili yeğeninin üzerine olanca şefkatiyle eğiliyor ve onu her şeye karşı korumaya çalışıyordu. Bugünlere kadar böyle gelmişlerdi. Resulullah Aleyhisselam, sen şimdi ne ile emrolunuyorsan onu apaçık bildir, müşriklere aldırış etme buyruğuna uyarak vazifesini açıkça yerine getirmeye başladı. Evde, sokakta, çarşıda, pazarda, Mescid-i Haram çevresinde, fırsatını bulduğu her yerde Allah'ın buyruğunu anlatmaya başladı. Dolayısıyla ciddi anlamda tepkiler gelmeye de başladı. Ciddi anlamda, yani öylesine basit bir tepki değil bu. Yüce Allah'ın buyruğunu yerine getirmek için Yardım istediği sırada da Abdülmuttalip oğulları arasında yalnız o olumlu cevap vermişti. Kim? Ebu Talip amca. Ne olursa olsun seni korumaktan bir an geri durmayacağım diyerek İslam davasında da kendisini destekleyeceğini dair kesin söz vermiş bulunuyordu. Ebu Talip amca bir yandan kavmi arasında sevilip sayılarak sözü dinlenen biriydi. Bir yandan da Mekke idaresinde kavmi adına söz sahibiydi. Az önce bu cümleyi geçişte kısaca kullanmıştım. İşte bundan dolayı müşrikler onun yanında pek ileri gidemiyorlardı. Sinsice takip eden müşrikler amcası yokken Resulullah'a sataşıp çok kötü sözler söylüyorlar. Çok çirkin hareketler yapıyorlardı. Yine bir gün Kureyş'in eşrafı Kabe'nin Hicr diye anılan yerinde toplanarak Peygamberimiz Aleyhisselam hakkında ileri geri konuşmaya başladılar. Şimdi burada bir edebi paranteze söyleyeyim kıymetli dinleyenlerim. Başarabildiğim ölçüde yazdığım yazılarda, anlattığım derslerde, verdiğim sohbetlerde, konferanslarda, seminerlerde Peygamberimiz Aleyhisselam'a dokunan sözleri ifade etmemeye çalışıyorum. Ancak bir İslam tarihçisi, bir seyirci olarak yapılan eylemleri, söylenen sözleri de görüyorum. Şimdi kalkıp da diyelim bir Ebu Cehil bir şey söylüyorsa, işte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kovalım, dövelim demeyecektir. Muhammed'i dövelim diyecek sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Aleyhisselam'da adı anıldıkça salavat getirmemizi istiyor. Biz Ebu Cehil'i, Ebu Talib, Ebu Leheb'e salavat getirtemeyeceğimize göre ben mümkün mertebe o adam, o kişi, kendisinin Resul olduğunu söyleyen, peygamber olduğunu söyleyen o adam, o kişi şeklinde ifade etmeye çalışıyorum. Sizlere de acizane bunu tavsiye ediyorum. Resulullah'ın o mübarek ismi şeriflerini çirkin ağızlara atmayalım inşallah. O yüzden konuşuyorlar. Mesela daha ne kadar dayanacağız buna? Buna yerine Muhammed'e diyorlar mesela. Ben şimdi diyelim bunu yazacağım. Daha ne kadar dayanacağız Muhammed'e? Dedim. Soru işareti. Ben Müslümanım konuşuyorum. Siz Müslümansınız dinliyorsunuz. Bu konuşan da diyelim bu sözü Ebu Cehil'e ait olsun. Daha ne kadar dayanacağız Muhammed'e dedi. Siz duydunuz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ne yapacağım şimdi Ebu Cehil? Ben desem daha ne kadar dayanacağız Muhammed aleyhisselama? Ebu Cehil aleyhisselam demiş gibi olacak. O yüzden biz ne yapıyoruz? Buna. Daha ne kadar dayanacağız buna? Diye çıkışıyorlar. Bu adamın işinde sabrettiğimiz kadar hiçbir şeye sabrettiğimizi görmedik. O bizim akıllarımızı akılsız saydı. Baba ve atalarımızı cehaletle suçladı. Dinimizi putperestlik diye yerdi. Milleti yeni dine davet ederek toplumumuzu bölüp parçaladı. Şimdi karşılıklı konuşuyor müşrikler. Bütün bunlar yetmiyormuş ki bir de toplumumuza yani bizim putlarımıza hakaret etti. Biz ne yaptık peki? Onun yapmış olduğu bu kadar ağır şeyler hep katlandık durduk. Yeter artık. Estağfurullah. Şimdi efendim ben bu kadarını alayım ileri gitmeyeyim. Bunlar sık sık konuşuluyor. Yani katlandık diyorlar ama yani onların kastettiği niye ona hayat hakkı veriyoruz anlamındadır. Yoksa Aleyhisselam'a onu önce alay ettiler, sonra hakaret ettiler, işkence ettiler. Her türlü ağır sözler söylendi. Her türlü edepsizliği, şerefsizliği yapıyorlar ama adına katlanmak diyorlar güya. Onlar böyle ileri geri konuştukları sırada Resulullah Aleyhisselam oraya doğru gidiverdi. Onlar da Resulullah'ın geldiğini gördüler. Ağır adımlara yürüyerek Kabe'nin yanına varıyor aleyhisselam. Hacerül Esved'i istilam ettikten sonra Kabe'yi tavafa başlıyor. tavaf esnasında müşriklerin yakınlarından, yanlarından geçerken ona laf atıp söz dokunduruyorlar. Resulullah Aleyhisselam'ın onlara kızdığı, bu çirkin hareketten hoşlanmadığı mübarek yüzünden belli oluyordu. Ama onlara muhatap olmak yerine Kabe'yi tavafa devam ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Aleyhisselam tavafa müşrikler de laf atıp söz dokundurmaya devam ediyorlar. Onlara muhatap olmasa da Resulullah'ın kızgınlığı her seferinde daha çok artıyordu. Bu şekilde tavafı bitirdi Aleyhisselam, fakat müşrikler de daha ağır konuşarak çok ileri gittiler. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam onlara karşı dönüp sertçe haykırdı, uyardı onları. Ey Kureyş topluluğu, işitiyor musunuz? Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki iman etmediğiniz sürece hakkınızda telakki eylediğim helak haberiyle geldim ben. Ey Kureyş topluluğu, işitiyor musunuz? Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki iman etmediğiniz sürece hakkınızda telakki eylediğim helak haberiyle geldim ben. Resulullah Aleyhisselam böyle sert çıkışınca bir anda susup kalan müşrikler ne yapacaklarını bilemediler. Öylece tutulup kaldılar. Başlarına kuş konmuş gibi başlarını önlerine eğip en küçük bir hareket bile yapamadılar. O kadar ki bundan önce Resulullah Aleyhisselam'a karşı olanların en şiddetlisi olan, en şiddetli davranan Ebu Cehil bile, evet, Ebu Cehil bile bulabildiği en güzel, en yumuşak sözleri kullanmak zorunda kaldı ona karşı. En sonunda da ricacı bile oldu. Ey Kasım'ın babası, yani ya Ebel Kasım, ey Kasım'ın babası, hadi geç git doğru yolda olduğun halde. Görüyor musunuz? Hadi geç git doğru yolda olduğun halde. Vallahi sen cahil bir kişi değilsin. Peygamberimiz Aleyhisselam da artan bir sertlikle her birine tek tek baktıktan sonra onların yanından ayrıldı. Eve vardığında Hatice annemizin o melekleri bile imrendirecek o tatlı karşılamasıyla, o güler yüzüyle, sıcaklığıyla adeta yeni bir iklime, havaya giriyor. Sevgili annemiz bir yandan eve gelen Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek yüzündeki kısarıklığı, öfkeyi görüyor. Ve onu incitici şeyler söylendiğini, olayı bilmese de onun Nazen'in gönlünün incitildiğini anlıyor. Ama kapıda ya da içeri aldığı zaman ne bu halin, neye kızdın böyle, ne oldu sana, yoksa yine müşrikler mi sataştılar gibi onu sorgulamaya almıyor. O hanımlar sultanıydı. O anneler sultanıydı. Ve asla ne olursa olsun Resulullah Aleyhisselam'ı bir kerecik bile böyle bir sorguya almamıştı. Bu bir tarafta hanımın davranışı. O yüzden ikinci baskı olarak annemizi sizlerle paylaşıyorum. Biraz geniş istediğini malum. Şimdi eve bazen çok sevinçli, bazen çok kederli, farklı bir şekilde kişi geldiği zaman hanıma düşen görev onu öyle sorgulamak, efendim suçlamak veyahut da öylesine davranmak değil. Ya da onu üzmeyeyim diye hiçbir şey olmamış, bir şeyi fark etmemiş, görmemiş gibi davranmak da değil. Aile bu değil. Bir şey varsa görülecek, aile görecek. Ha, birbirimizin yanlışını, kusurunu görmeyeceğiz. Ama bu yanlışta ısrar varsa bundan düzelteceğiz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Zaten hedefim de bu Hatice annemizde. Aleyhisselam eve geliyor, hüzünlü. Çirkin sözler söylemişler. Onlara haddini bildirmiş olsa da hüznü halinde, sesinde, yüzünde, duruşunda, bugün deriz ya jest, mimik her şeyinde belli oluyor. Ve sevgili annemiz bunları görüyor ve sadece bakışıyla, karşılamasıyla, yani göz temasıyla, söz temasıyla, onun elini tutup bağrına basıp ten temasıyla o öfkesini, o hüznünü, kederini, acısını almış oluyor. Ve ona muhabbeti, sevgiyi yeniden yüklercesine bir eş modeli koyuyor önümüze. Bir kez daha diyelim, bin kez daha diyeceğiz. Sevgili annemiz Resulullah Aleyhisselam'ı kapı önünde veya içeriye alınca sorgulamamıştır. Şimdi bunu dinleyen erkek dinleyenlerim hemen hanımlarını düşünüp ah bizim kadın böyle yapıyor, şöyle yapıyor demesinler. Niye? Niye? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam da sorgulanacak bir şekilde evine gelmemiştir. Ben şimdi bu cümleyi kullanınca hocam kendi kendinize çeliştiniz. Az önce Resulullah Aleyhisselam biraz öfkeli, yüzü kızarmış falan eve böyle girdi diyorsunuz, doğrudur diyorum. İşte inziva günlerinden bu yana, ilk vahiyden önce başlar bu. Aleyhisselam bir şey yaşadığı zaman evine döndüğünde hanımının ne oldu diye sormasına gerek kalmadan, yani hanımına sordurmadan yaşadıklarını onunla paylaşırdı. Annemiz bunu biliyordu. Paylaşırdı Aleyhisselam. Ve paylaşır, sevinci artar, hüznü azalırdı. Yani annemiz biliyor ki neyi yaşamışsa benimle paylaşacak. Ama hemen eve girer girmez bir anda ne oldu, hayrola gibi sorgu sual sorulmayacağını da biliyor sevgili annemiz. Değerli dinleyenlerim. Burada şimdi bir şey daha var. Yaşadığımız hadise, erkek olalım, hanım olalım, hangimiz yaşamışsak, ailemize acaba bunu paylaşsam hakkımda ne düşünür? Yani ya ben sana demedim mi şöyle olur, ben sana demedim mi böyle olur gibi beni daha mı üzer? Yoksa sıkma canını, ben seni tanıyorum, geçer bunlar da, böyle şeyler olur, burası dünya, cennette yaşamıyoruz gibi, efendim bana destek mi olur? Yoksa şu haline bak, koca adamsın, koca kadınsın, yaptığın işe bak mı der. İşte biz bugün o yüzden sanıyorum paylaşamıyoruz. Yani yaşadığımız bir şeyi paylaşabilmek için iki tarafta paylaşılır olacaklar. Sevgili annemizin buradaki en büyük motifi budur efendim. Resulullah Aleyhisselam hangi halde eve gelirse gelsin onu asla üzmediği gibi hep böyle yanında yer almış, onun yaşadıklarını anlatması için beklemiş, sabretmiş, bugünkü dille ona o fırsatı vermiş. Aleyhisselam da hanımına, annemize, yani Hatice annemize bunu anlatsam beni nasıl anlar gibi endişe duymadan onun bütün gönlüne açmıştır. Gönüller birbirine açılmadığı sürece diller, damaklar da açılmayacak ve aile gerçek aile olarak neşunema bulmayacaktır. Evet efendim. Gecelerin, gündüzlerin, evlerin, çarşı pazarların, her yerin konusu sadece Peygamberimiz Aleyhisselam olmuştu artık. O günün Mekke'sinde. Resulullah Aleyhisselam'a sataşıp kötü laf etmelerinin üzerinden az önce gördük, sadece bir gün geçmişti ki ertesi gün yine Kureyş müşrikleri yine Hicr'de toplanmışlar ve yine Resulullah Aleyhisselam aleyhine konuşuyorlardı. Az önce yine belirttim, ben burada mübarek ismi şerifi değil yine sıfatları, zamirleri kullanacağım. Nereye varacak bu işin sonu diyor bir tanesi. Ona ne kadar katlanacağız daha diyor başka biri. Ona geldiği iddia edilen şeyleri aramızda konuşup duruyoruz. Onun yaptıklarını da birbirimize anlatıp duruyoruz sadece. Bütün bunlara rağmen o karşımıza dikilerek hoşlanmadığımız şeyleri açıkça söylediği halde yine de bir şey yapamıyoruz ona. Bu sefer bir şeyler yapalım artık. İşte bakın yine geliyor. Hem de yalnız başına. Tam fırsat. Ben bu kadar dramatize ettim. Siz daha çok anlayın, kıymeti dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam onların böyle konuştuklarından habersiz Kabe'yi tavaf için çıka geldi. Bir anda yerlerinden sıçrayıp onun çevresini saran müşrikler bağırıp çağırmaya başladılar. Şöyle şöyle söyleyen sen misin? Böyle böyle söyleyen sen misin? Çirkin şeyler diye ben böyle cümle kullanıyorum. Aleyhisselam bir adım bile geri atmadan evet bunları söyleyen benim buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle cevap verince içlerinden biri fırlayıp Resulullah'ın mübarek yakasına yapıştı. İlini geri sarsarak çirkin sözler söylemeye başladı. Ben söyleyemiyorum. Ama tahmin edin. Diğerleri de saldırmaya hazır bir vaziyette hakaretlerin en çirkinlerini yapıyorlardı. Yani yakalarından yapışıyor Aleyhisselam'ı şöyle sarsıyor. Ağzına geleni çirkinlikleri söylüyor. Öbürleri de söz sataşmasıyla beraber üzerine hücum etmek üzereler. Bu sataşmayı gören Müslümanlar hemen müdahaleye koştular. Kendini saklayan var, saklamayan var. Her şey açığa çıktı. Öyle ki az önce işte şimdi ifade ediyorum. Herkes açığa çıktı. Herkes birbirine girdi. Öyle büyük bir arbede oldu ki kimin kime sahip sövdüğü belli olmadığı gibi kimin kime vurduğu da belli olmuyordu. Arbede büyüdükçe büyüyordu. Üst başlarındaki kan lekeleri işin çığırından çıkmakta olduğunun habercisiydi. Evet. Gerçekten büyük bir arbede aralarında Resulullah Aleyhisselam. La ilahe illallah deyiniz, felah bulunuz. Kulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyiniz, kurtuluşa eriniz. Bunca arbede arasında bile Resulullah Aleyhisselam sürekli böyle haykırıyordu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyiniz, felaha, kurtuluşa eriniz. Onlar alabildiğine saldırıyorlar. Çirkinlerin çirkini kötü sözler söylüyorlar. Yaka paça silkeliyorlar. Bir vuruşma, dövüşme sahnesi bu büyük arbede olduğu için kimin nasıl vurduğu, kime vurduğuna ilişkin kaynaklarımıza net ifadeler geçmemiş. Bu sahne için söylüyorum. Aleyhisselam her şeye rağmen sürekli "Kulu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah tuflihu" diyor. Sürekli "La ilahe illallah Muhammedur Resulullah" deyiniz, kurtulunuz. Yani aleyhisselam "ne yapıyorsunuz, yapmayın, etmeyin, ben size ne yaptım" gibi bir acziyet değil. Anlamıyorum. Nasıl anlatayım kıymeti dinleyenlerim? Gerçekten anlayamıyorum. Onca arbede arasında artık ne yandan neyin geldiği belli olmayan bir yerde hala "La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyiniz, kurtulunuz" diyen iki cihan güneşi dünyayı önce gönüllerden başlamak üzere aydınlatmaya çalışıyor. Ama karanlık gönüllü, karanlık ruhlu insanlar karartmak istiyorlardı aydınlığı. Ama başaramayacaklardı. Evet efendim, hassas bir yerde olduğumu siz de görüyorsunuz ama bugün bize ayrılan sürenin burada dolduğunu görüyorum. İnşallah devamını önümüzdeki hafta sizlerle paylaşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.